Ayrım 13.
Bu kabağın gölgesinde bir tahta iskemleye oturmuş Feridun Efendi, elinde kağıt kalem. Sucular fıçı, damacana, teneke yüklü at arabalarıyla kanlı kavak çeşmesine gelip çeşmeden su dolduruyorlar. İyi su doldurulan kapların ağzı kapatılıp kurşunla mühürleniyor. Katip Feridun Efendi de elindeki deftere hangi sucunun kaç damacana, kaç teneke su doldurduğunu yazıyor. Dolu su kaplarının kurşunla mühürlenmesi onun sorumluluğu altında. Boyacıköy'deki evleri kanlı kavak suyuna uzak. İyi su katibi Feridun Efendi geceleri evine dönüyor mu yoksa o kulübede mi kalıyor bilmiyorum. Bildiğim bir şey varsa güzel karısı her gün oda uzun dağ, kır, bayır yolu tepip kocasına yemek getiriyor. Bütün bunları annemle onlara konuk gittiğimiz zaman görmüştüm. Yolumuz uzak olduğu için gece yatısına kalmıştı. Çok sıkıntı çekiyorlardı ama kocası katip olmuştu ya artık. Yükselirdi. Daha yüksek yerlere geçerdi. Annemin bu kadına verdiği bütün öğütler hep boşa gitmişti. Bir zaman sonra onlara yine konuk gitmiştik. Yine gece yatısına kalacaktık. Babam öyle biliyordu. Öğle yemeğinden sonra ben odanın bir köşesinde bir şeylerle uğraşıyordum. İyi su katibinin güzel karısı yine anneme fısıl fısıl bir şeyler anlatmaya başladı. Kulak kesildim ama hiç oralı değilmişim gibi. Başımı ters yana çevirmiş, sözde derin bir dalgınlığa gömülmüştüm. Annemin konuştuklarını dinliyor muyum diye bakışlarını üstünde dolaştırdığını sezinledim. Onlara dinlemediğimi inandırmıştım. Güzel kadın anlatıyordu. Bir gün öğleye doğru yine kocasına kanlı kavak suyuna yemek götürüyormuş. Kır bayır yürüyor. Sivri topuklu iskarpin incecik çorap. İki herif yolunu kesmiş hem de kanlı kavak sucularından. Şeytanın bol olduğu insanın hiç olmadığı yerler. Bağırsa duyan olmaz. Bunu yakalayıp dertop edip atmışlar kuytuya. Ne olacaksa olmuş. Güzel kadın gizini birisine anlatmasa patlayacak. Sanki annemi günah çıkardı. Her zaman çok yumuşak bir kadın olan annemin hiç o denli sert olduğunu görmemiştim. Ta tramvay biletçiliği zamandan beri kocasını ille de katip yapma düşüncesine karşı duran annem bu soğukluğunda bir sesle "İyi işte" dedi. "Katip karısı olmak istiyordun, oldun." Güzel kadın yine fısıl fısıl boyunu anlattı. Biraz sonra annem bana "Hadi hazırlan. Gidiyoruz," dedi. Güzel kadın dünyada bırakmam, hiç bu saatte gidilir miymiş filan dediyse de annem çarşaflanmıştı bile. İskeleye gelirken annem konuştuklarını duyduğumu anlamasın diye "Anne, neden gece kalmadık?" diye sordum. "Babam bekler," dedi. "Babamın haberi var ya, o bizi yarın bekleyecek." Annem "Hadi çabuk ol, vapuru kaçıracağız," dedi. Eve geç vakit geldik. Bu kez babam neden o gün döndüğümüzü, geç saatte geldiğimizi, niçin gece yatısına kalmadığımızı sorup annemi sıkıştırmaya başladı. Annem bir şeyler söyledi ama babam hiçbirine inanmıyordu. "Canım, siz gece kalmak için gitmediniz mi?" "Gittik." "Yarın dönmeyecek miydiniz?" "Evet." "Ne var? Tatsız bir şey mi oldu?" Annem katibin güzel karısının gizini açıklamadı. Babamın sinirlenmesine katlandı. Ben de o gizi kimseye söylemedim. Yalnız bugün o zamanki kadınlarda katip koca merakını anlatmak için ilk size açıklıyorum. Bir daha zavallı Feridun Efendi'yi görmedik. Tango tango. O kadının bizim eve nasıl geldiğini, niçin geldiğini pek bilemiyorum. Çok güzel, çok süslü bir kadındı. Geceleri de bizim evde kaldığı olurdu. Bitişikteki boş odada kalırdı. Annem ona orada yatak sererdi. Yapıncak üzümünün çilleri gibi yüzünde çiller vardı. Bir hoş, gencecik kadındı. Darül Bedai artistlerinden birine tutkundu. Delicesine vurgundu adamı. Hep o adamdan konuşur, söyleşirdi. Bana o kadar güzel görünürdü ki Darül Bedai artistinin nasıl olup da bu kadar güzel bir kadına yüz vermediğine pek şaşardım. Büsbütün yanılmıyorsam kadının tutkun olduğu artist sonradan genç yaşında ölmüş olan ünlü bir oyuncuydu. Yine kendisi gibi ünlü bir kadın oyuncuyla evliydi. O yıllar yani 1923-25 insanların giyinişi birden değişivermişti. Aydın erkeklerin, gençlerin çoğunda ince baston vardı. İskarpinlerin burnu upuzun ve sipsivriydi. Pantolon paçaları daracık ve kısaydı. Pantolon paçasıyla iskarpin arasında acorlu çorap görünecek, ceketin eteği çok kısa ve üst cebinde gül gibi açılmış mendil. Ya papyon ya boyun bağı takarlar. Boyun bağı ise uçları rüzgarda savrulacak ve üst candan bir inci ya da inci taklidi iğneyle gömleği tutturulacak. Upuzun fes tepeye doğru iyice daralır. Bu kılık aydın kişi genç kılığıydı. Sokak çocukları böyleyle monşer diye arkalarından bağırarak alay ederlerdi. Çünkü o erkekler konuşurlarken birbirlerine monşer derlerdi. Osmanlı'nın dilindeki mirim, Fransız yetkisiyle züppe dilinde monşer olmuştu. Çocuklar bunların arkalarından züp, züp, züppe diye bağırırlardı. Bunlar bizimki gibi sokaklara pek seyrek uğrarlardı. Bu erkek tipinin kadın karşılığı da tango. Bizim evde kaldığını söylediğim hanım bir tangoydu. Bizim sokaktan geçerken sokak çocukları arkasına takılır, tango, tango, arkasında fiyango diye hep birazdan tempo tutarak bağırırlardı. Hanım alışmış olacak ki bu çocuk bağırışmalarını aldırmaz yürür giderdi. Çarşafı vardı ama anneminkine benzemezdi. Açık renk bir çarşaftı, parlak yanar döner, gül kurusu rengi. Kumaşının üstünde aynı rengin az daha koyusu kabartma çiçekler vardı. Çarşafın üst parçasının da, yani pelerinin, etekliğinin de etekleri çok kısaydı. O zaman için çok kısa sayılan bu etek kadının diz kapağından bir karış aşağısına kadar uzanıyordu. Çarşaf pelerini de belden biraz aşağısını örtüyordu. Etekliğin arkasında büyücek bir fiyong vardı. Baş hotozlu. Çarşafın altındaki saçın topuzu kendiliğinden bir hotoz yapar, yanlardan şakağa kahküller azıcık düşecek. Neydi o hanımın adı? Unuttum. Beni pek severdi. Ben de onu. Bizimkine yabancı, ayrı bir dünyanın insanıydı. Onun yabancı dünyası beni çok çekiyordu. Bir gün öğle yemeği yemiştik hep birlikte. Yemekten sonra da kavun yedik. Bol bol kavun. Topatan kavunu olduğunu bile biliyorum. Kokulu ama tatsızdı. Annem üzerine toz şeker ekmişti. Herkes kalktı sofradan. Ben hala kavun yiyordum. En sonra ben de kalktım. Karnım iyice şişmiş. Hela aralığındaki muslukta elimi yıkadım. Baktım sofada kimse yok. Bir yaz öylesi sıcağı. Çok sıcak. Nevber hanımın taşınıp boşalttığı boş odanın kapısını açtım. Yani o hanımın yattığı odanın. Niçin o kapıyı açtığımı bilmiyorum. Kapıyı açtım ve kala kaldım. O güzel kadın donunu çıkarmış, ayakta eğilmiş öne doğru bir şeyler yapıyor. Ben donmuş gibiyim. Girdiğimi anlamadı. Ayak sesimi ya da kapı gıcırtısını duyacak diye korkumdan dönüp gidemiyorum. Ya kendisini gizlice seyrettiğimi sanırsa? Bu bakışım yarım dakika sürmedi. Genç kadın dönüp de arkasında beni görünce şaşırdı. Hemen eteğini indirip toparlandı. Yüzü kıpkırmızı. Pire kaçmış da çamaşırıma, onu arıyordum, dedi. Evet, pire arıyordu. Çıktım dışarı. Sanki bir suç işlemişim gibi kadınla bir zaman eski rahatlık içinde konuşamadım. Demek yavaş yavaş oğlan çocukluğunun eşiğine adım atmıştım. Haseki Nisa Hastanesi. Annemin kaçıncı hastaneye yatışıydı? 4. mü, 5. mü, belki de 6.sı. Hastanenin demir kapısı üstündeki levhada Arap harfleriyle ustaca istif edilmiş şu yazı okunurdu. Haseki Nisa Hastanesi. Haftanın yalnız bir günü hastalar ziyaret edilebilirdi. Ama beni her gün içeri bırakıyorlardı. Neden bırakırlardı bilemiyorum. Çocuk diye kapıcılar aldırmazlar mıydı, yoksa hemşireler, doktorlar artık beni tanımışlar mıydı? Yoksa dış kapıdan kimseye görünmeden gölge gibi sıyrılıp içeri mi süzülürdüm bilmiyorum. Annemin hastanede oluşu yüzünden evimizin tüm düzeni bozulmuştu. Babam sabah erken evden çıkar giderdi. Öğleye kadar zamanımı nasıl geçirdiğimi hiç anımsamıyorum. Artık benim için ders mers yok. Kendi başıma buyruk yaşıyordum. Zekiye Hanım adında yine zenci bir kadın komşumuz vardı. Bizden birkaç sokak ötede bir çıkmaz sokakta kendi evinde otururdu. Şimdi düşünüyorum da benim çocukluğumda İstanbul'da ne çok zenci vardı. O zenci kadınların hepsi de ne iyi insanlardı. Zekiye Hanım teyzenin iki katlı küçücük ahşap eski bir evi vardı. Kendi malı. Yaşamımda bu denli tertemiz, gıcır gıcır, derli toplu başka bir ev görmedim. Zekiye Hanım teyzemin çok yaşlı bir kocası da vardı. Aksaray'da o büyük cadde üstünde küfecilik ederdi. Bir çeşme yalağı vardı. Küfesini o yalağa kor, yalak taşına oturur, kendisine yük taşıtacak müşteri beklerdi. Çok zayıf, çok yaşlı bir adamdı. Zekiye Hanım teyzenin kocasını küfesi yalakta, çeşme taşı üstünde oturmuş görürdüm oradan geçerken. Ama onu görmezden gelirdim. O da beni görmezden gelirdi. Galiba bu yaşlı küfeci Zekiye Hanım'ın bütün tanıdıklarını da görmezden gelirdi. Akşam olunca küfesini sokak içindeki küçücük kahvehaneye bırakır, evine dönerdi. Evine gelince Zekiye Hanım teyze kocasını soyar, yıkar, pijamasını giydirirdi. O zaman pijama yoksul evlerinde çok modern bir giysiydi. Zengin evlerinde bile pijama giyen erkekler azdı. Biz geceleri babamla Zekiye Hanım teyzelere konuk giderdik. Başka komşular da gelirdi. Zekiye Hanım teyzenin kocası gündüzki yaşlı küfeci kişiliğinden sıyrılır, bambaşka bir kişiliğe bürünürdü. Sanki bir devlet dairesinden emekli ayrılmış bir memur oluverirdi. Beni okşar, sever, konuklarıyla ciddi konular üstünde konuşur, tartışırdı. Ama ertesi gün günlük iş kılığı içinde onu Aksaray'da Çeşmetaşı'nda oturur görünce birbirimizi yine görmezden, tanımazdan gelirdik. Zekiye Hanım teyze geceleri kocasıyla bize konuk gelince kocasının üstünde tertemiz, ütülü, koyu renk bir elbise görürdük. Kulaktan kulağa duyduğumuza göre çok yaşlanan Zekiye Hanım teyzenin kocasını artık kimse yük taşıtmıyordu da küfecilik yapamayan yaşlı adam çeşmenin bulunduğu köşede arada bir gelip geçene elini açıp dileniyordu. Arap Zekiye Hanım teyze benim için bir mucizedir. Hiçbir geliri olmayan o yoksul zenci kadın evini nasıl büyük bir başarıyla çekip çevirir yönetirdi. O ne temiz evdi, ne temiz pencere camları, perdeler, örtüler. Zekiye Hanım teyzemin evinde 3-4 yaşında bir kız çocuğu görünüverdi günün birinde. Küçük kızın kimin nesi olduğunu bilemedik. Sormadık da Zekiye Hanım teyzeye. Zekiye Hanım teyze bu küçük kıza bakıyordu. Küçük kızın annesi de vardı. Haftada bir gece gelir, Zekiye Hanım teyzenin evinde kalır, kızını sever, ona hediyeler alır, yine giderdi. Nereye giderdi? Kimdi bu kadın? Çocuğuna baktığı için Zekiye Hanım teyzeye para verdiğini biliyorduk. Küçük kızın annesinin nerede çalıştığı benden saklanıyordu. Ama fısır fısır konuşmalardan öğrendim. Kadın bir kötü evde hizmetçi olarak çalışıyordu. Yani bir genel evde, belki de bir randevu evinde. Hizmetçilik ettiği kesindi. Çünkü çirkindi. Kadın çok para kazanıyor. Çocuğuna baktığı için de Zekiye Hanım'a çok para veriyordu. Piç. Artık ne demekse sokak çocuklarının birbirlerine piç suyu diye bağırdıklarını duyuyordum. Bazı kadınlar da afacanlık eden çocuklara piç kurusu diye bağırıyorlardı. Ama piçin anlamını bilmiyordum. Gördüğüm ilk piç Zekiye Hanım teyzenin evindeki küçük kızdı. Yine fısıltılı konuşmalardan babası belli olmayan çocuklara piç denildiğini öğrenmiştim. Bu sözün anlamını öğrenince bana bir iğrenme duygusu geldi. O küçük çocuğun elini dokunduğu her şeyden iğrenmeye başladım. Bardağa çocuğun eli değmiştir diye Zekiye Hanım teyzenin evinde su bile içemiyordum. Piçlik bana bulaşıcı bir hastalık, iğrenç, irinli yara gibi bir şey geliyordu. Bu yüzden Zekiye Hanım teyzenin evine gitmez oldum. Gördüğüm ikinci piç bizim sokaktaki bir evde oturan bir çocuktu. Ona da piç diyorlardı. Ama anlayamadığım bir şey vardı. Bu çocuğun babası da olduğu halde ona neden piç diyorlardı? Bunlar iki kardeşti de. Neden yalnız biri piç oluyor, öbürü olmuyordu? Sonra dedikodulardan öğrendim. Çocuğun baba sandığı adam gerçek babası değilmiş. Gerçek babası başka biriymiş. Belliymiş babası ama nikahsız erkekten olan çocuklara da piç denirmiş. Uzun zaman büyük bir oğlan oluncaya kadar bende piçlerin bizden ayrı, bambaşka yaratıklar olduğu kanısı vardı. Artık piçler için neler anlatılmışsa piçlerin insan biçiminde ama insanlardan ayrı türde yaratıklar olduklarını sanırdı. Piç olanlar iyi huylu, doğru, akıllı, çalışkan olamazlardı. Bunlar kurnaz, yalancı, hileciydiler. Çok da sevimli, cana yakın, zeki, becerikli olurlardı. Bize böyle anlatılıyordu. Bu konuda açık açık bir şey söylendiği yoktu. Ama bizim en sağlam öğrendiğimiz şeyler bize söylenmeden sözsüz anlatılanlardır. Bizim sokaktaki piç oğlanla Zekiye Hanım teyzenin evindeki piç kız arasında ortaklaşa nitelikler, benzerlikler arıyordum. Vardı. İkisinin de yüzü ufacıktı. Gözleri küçücüktü. Göz bebekleri toplu iğne başı gibiydi. Aradan yıllar geçti. Bu etkiden kurtulamadım. Ufak yüzlü, küçük gözlü, cin bakışlı, çitlenbik benzeri çocuklar görünce onların piç olduklarını sanırım. Arap. Dedim ya, o zamanlar gerçekten çok mu zenci kadın vardı İstanbul'da, yoksa biz mi onlardan çoğunu tanırdık? Bilmiyorum. Bir de zenci Fatma Hanım teyze vardı. Bir odada yalnız başına yaşayan bu kadın susam helvası yapar, kadın hamamlarının kapısı önünde satardı. Annem hastanede yattığı sürece bu iki zenci kadının çok ilgisini, iyiliğini gördüm. Zekiye Hanım teyze bir gün o küçük kızla bizim eve geldi. Ben evde yalnızdım. Bizim odayı süpürdü, derledi, topladı. Çocukluğumuzda geçmiş çok önemsiz öyle olaylar vardır ki bir türlü belleğimizden izi silinmez nedense o küçük olayı unutamayız. Kapkara bir kedimiz vardı. Genellikle kara kedilere Arap adı verilir. Biz de o kediye Arap derdik. Zeki Hanım teyze sofada salatalık soyuyordu. O sırada kedi sofanın penceresinden çinko kaplı taraçaya geçti. Ben Arap, Arap, Arap diye seslenerek kediyi çağırmaya başladım. Zeki Hanım teyze yere bağdaş kurmuş, bir elinde bıçak, bir elinde salatalık, öylece kıpısız durdu. Bana baktı. Evladım, dedi. Ben buradayken kediye Arap diye seslenmek ayıptır. Hadi ben yabancı değilim, senin teyzenim. Ama bir başka Arap kadının yanında kediye Arap diye seslenilsin de sonra kadın alınır. Sonra hemen dönüp yine salatalığı soymaya başladı. Öyle utandım, öyle utandım ki. Evet, bu çok önemsiz bir olay ama çok önemsiz olayların yaşamımızda büyük etkileri oluyor. Birisiyle konuşurken pot kırmamaya, hele yeni tanıştığım insanları sözlerimle incitmemeye çok dikkat ederim. Aşağılık duygusu olduğunu ya da alınganlığını bildiğim insanlarla konuşurken hemen aklıma Zeki Hanım teyzenin sözleri gelir. Konuşmamda daha dikkatli olurum. Çok zaman da yeni tanıştığım birisiyle konuşurken durup dururken o sahneyi yeniden yaşarım. Sanki Zeki Hanım teyze salatalık soyuyor, ben kediye Arap diye sesleniyorum. Zeki Hanım teyze de bir Arap kadının yanında kedi Arap diye çağrılmaz yavrum diyor. Çok zaman yeni tanıştığım bir kimseyle konuşurken zihnimden geçen o sahneyi yeniden yaşarım. Yüzüme bir ateş basar. Artık ağzımdan çıkacak her sözcüğü tartarak söylerim. Bu bir tedirginliktir ama insanı kendi denetimi altında tetik tutar. Zeki Hanım salata yaptı. Üstüne zeytin de koydu. Bol sirke, azıcık da zeytinyağı. Duvara asılıp kurutulmuş bir demet naneyi bir tabağa ovaladı. Kuru nane tozu üzerine toz karabiberle tuz koyup karıştırdı. Tuz, karabiber, kuru nane karışımı tavsiye ekmekte çok güzel katıktır. İçine kekik de konursa daha güzel olur. Başladık yemeğe. Tuz, karabiber, nane karışımından yedim. Çünkü benim önümde ayrı bir tabaktaydı. Ama salatadan bir lokma bile almadım. Çünkü salatanın suyuna o küçük kız da ekmeğini banıyordu. Annem hastaneden çıkınca da bir daha o tabaktan yemek yemedim. Annem nedenini sorup üsteleyince söylemek zorunda kaldım. O tabakta piç salata yemişti anne. Annem pek şaştı. Bir süre yüzüme baka kaldı. Piçin ne demek olduğunu sordu. Cevap vermedim ama susuşumla da piçin hangi anlama geldiğini bildiğimi belli ediyordum. Annemin davranışından öğrenmemem gereken kötü bir şey öğrendiğim belliydi. Neden o tabaktan yemediğimi, o tabağa elimi sürmediğimi öğrenince annem, "O senin piç dediğin çocuk da Allah'ın kulu değil mi?" dedi. Ne olmuş piç olmakla? Piç olduysa kendi suçu mu? Kendisi istedi de mi piç oldu? Senden benden ne farkı var onların? Bir daha ağzından öyle laf duymayayım. Sonradan çok düşündüm. Birçok geceler yatakta düşündüm. Kendisi istedi de mi piç oldu? Kafamda en çok düğümlenen bu soruyu, piç olmak kendi suçu mu? Annem haklıydı, haklıydı ama ben yine o tabaktan yemek yiyemiyordum. Hastanede öğle yemekleri. Annem hastanede olduğu için artık bizim evde disiplin kalmadı ya, ben de bundan yararlanıp saçlarımı uzatıyorum. Saçlarım 2-3 santim uzamıştı. Islatır ıslatır tarar, saçlarımı yatırmaya çalışırdım. Bir türlü yatmazdı saçlarım. Tarakla sonra elimle iyice bastırırım, elimi kaldırır kaldırmaz dikili verirdi saçlarım. Her gün öğleye doğru anneme gitmek için hazırlanırım. Üstüme, başıma, kılığıma ilk özenişim o zamanlar başladı. Çünkü annemi görmeye hastaneye gidişimde beni gören koğuştaki hasta kadınlar, hemşireler beni kılıksız, bakımsız görüp de bana acısınlar istemiyordum. Annem hastanede olduğu için bakımsız kaldığımı anlayacaklar diye bir kuşku vardı içimde. Yola çıkmadan bir saat öncesinden hazırlanmaya başlardım. Boynumu, yüzümü iyice yıkardım. En az 3 kez pençelenmiş siyah potinlerimin yamalı yüzünü ıslak bezle silerdim. Bir kırık ayna parçası vardı. Onu sofadaki pencereye, çerçevesinin altına koyar, iyice ıslattığım saçlarımı tarayıp yatırmaya çalışırdım. Sonra çıkardım yola. Demir kapının üstünde levha, Haseki Nisa Hastanesi. Kapıda beyaz gömlekli hademeler, kapıcılar. Çiçekli bahçelerden geçerim, annemin yattığı bölüme girerim. Her yan bembeyaz ve o hastane kokusu. Hoşuma giderdi hastane kokusu. Çünkü hastane kokusuyla beyazlık ve beyazlıkla temizlik aynı şeylermiş gibi gelirdi bana. Oysa anneciğim bu kokuyu hiç sevmezdi. O kadar çok yatmıştı ki hastanelerde, o kadar çok girip çıkmıştı ki hastanelere, hastane kokusundan tiksiniyordu. Bu kokuyu neden sevmediğini hiç anlayamazdım. Hastanenin serin, beyaz sessizliği çok hoşuma giderdi. Bu kadar güzel yeri annem niçin beğenmiyordu? Yer taşları gıcır gıcır. Dikkatli basmasam kayıp düşeceğim. Annemin yattığı koğuşa giriyorum. Uzun bir hasta koğuşu. Karşılıklı iki duvar boyunca sıralanmış karyolada hasta kadınlar. Annem hemen soldaki ilk yatakta. Kumral saçları yastığa dağılmış. Koyu kahverengi gözleri daha da iri, parlak. Yanakları pembe pembe. Dudakları uzun zaman susuz kalmış gibi. Doğruluyor yatakta. Beni kucaklayıp öpüyor. Yatağının kenarına oturuyorum. Bugünlük hastane ziyaretlerine öylesine alışmışım ki bana çok doğal geliyor. Her anne sık sık hastaneye yatar sanıyorum. İçimde hiçbir burukluk, eziklik, anneme acıma yok. Nasılsın? Diyor gülümseyerek. İyiyim. Ben hastaneye gittiğim zaman hastalar öğle yemeklerini yemiş olurlardı. Annem kendi yemeğinden bana da ayırmıştır. Her gün ayırır. Yanı başındaki beyaz boyalı madeni komodinin kapağını açar, oradan yemekleri çıkarır. Soğumuş bir tabak köfte, bir tabak pilav, üstünde yağları donmuş bir pirzola, bir çanak yoğurt ya da komposto, bir dilim francala. Annemin iştahı olmadığı için yemekler kendisine çok gelmiş. Hepsini yiyememiştir. Birazını da bana ayırmıştır. Gerçekten böyle miydi yoksa bensiz boğazından mı geçmezdi bilmiyorum. Bunları düşünmezdim bile. Eğilir yavaşça tabaktakilerini yerdim. Biraz gizlice, biraz utanarak yerdim. Hasta bakıcılar, hemşireler görürlerdi orada yemek yediğimi. Ama görmezden gelirlerdi. Yemekten sonra çok kalmazdım. Annem sever öperdi. Hiç üzüntüsüz çıkardım hastaneden. Üzülecek bir şey olduğunu anlayamazdım. Ertesi gün öğleyin yine saçlarımı ıslatır. O kırık ayna parçası karşısında yine taranır. Hastaneye gider öğle yemeğimi yerdim. Babam ancak haftada bir olan ziyaret günleri annemi görebilirdi. Suç kanıtı zeytin çekirdekleri. Annemin hastalığının ne olduğunu bir türlü anlaşılamıyordu. Annem sürekli zayıflıyor, bitkin, yorgun, ağrılar içinde. Annemin hastalığı yıllarca anlaşılamayacak. Neden sonra doktorlar derdi bulacaklar. Verem. Annem anlaşılmayan birçok hastalıklar çektikten sonra verem olacaktı. Hastalığın ne olduğunu anlayamayan doktorlar birçok ilaç veriyorlardı anneme. Perhize sokmuşlardı. Tuzlu yemek hiç yemeyecekti. Bu tuzsuz yemek perhizi uzun sürdü. Annemin canına tak demiş. Oysa doktorların sözüne çok uyan bir kadındı. Artık ne denli canı çekmiş ki tuzlu bir şey yemek, bir ziyaret günü babamdan zeytin getirmesini istedi. Ama anneme zeytin yasak. Babam getirmek istemedi. Annem üsteledi. Annemin üstünde artık babamın eski baskısı, etkisi kalmamıştı. Belki annemin sürekli hastalıkları yüzünden, belki evlilik yıllarının babama verdiği güven ve inan yüzünden. Babam da anladığıma göre anneme eski yaptıklarından pişmanlık duygusu başlamıştı. Ona haksızlık ettiğini biliyordu. Babam ölene dek bu pişmanlık duygusunun etkisi altında ezildi. Aslında babam annemi çok severdi. Bu yalnız romantik eserlerde görülen, örneğin Romeo Juliet'teki, Leyla Mecnun'daki aşktır. Ama babam duygularını dışarı vuramayan, belli edemeyen bir insandı. Çocukluğumda babamın birçok huylarını beğenmez, kendi kendime onu eleştirirdim. Ama sonradan çocukluğumda babamda beğenmediğim birçok huyların bende de sürdüğünü gördüm. Ne var ki, hiç olmazsa ben kendimi denetleyebildiğimi sanırım. Oysa babam kendini denetleyemezdi. Ben de babam gibi duygularımı dışarı vuramam, sevgimi belli edemem. Bunun neden böyle olduğu üzerinde çok düşündüm.